geldiniz. SGT FM'de öyle sonrasında yine sizlerle birlikteyiz. Güzel bir saat diliyorum hepimiz için. Tarih konuşacağımız, geçmişe döneceğimiz, bugüne notlar çıkartacağımız yayınımız başladı. Bizimle yönetmen masasında Cihat ve ben Hülya, her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız sizlerle birlikte. Yine dediğimiz gibi notlar çıkartacağız bugüne, dünden bugüne, bu gelişin altında aslında bugün atacağımız adımları, bugünü anlamak var. Dünden ders almayanın yarını ile ilgili planlarında da bir eksiklik olacağını hep söylüyoruz, söylemeye çalışıyoruz. Dünde kalalım, dünü yaşayalım, şu anı unutalım, yarınla ilgili hiçbir hesabımız olmasın demiyoruz elbette. Asıl olan yaşadığımız anın tadını çıkartabilmek, farkına varabilmek ve sonraki anlarında ardından hayıflanacağımız, keşke öyle yapmasaydım da şöyle yapsaydım diyeceğimiz zaman dilimlerine dönüşmesinin önüne geçmek. İstanbul'da soğuk bir güne uyandık. Bugün yağış kesildi. Yarın ve pazar günü de yine hava hafif sıcaklık yükselmesiyle birlikte böyle bulutlu geçecek diyor meteoroloji, düzeltmeleri ona göre yapmış. Pazartesi yine yağmur var ama salıdan itibaren güneşi yavaş yavaş da olsa hissetmeye başlayacağız. İstanbul için tahminlerimiz böyle. Peki Türkiye geneli için neler söylemek mümkün? Hemen ona da şöyle bir bakalım. Türkiye genelinde de batıda bu bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Yarın da bu şekilde geçecek. Yarın kısmi olarak da olsa, bölgesel olarak da olsa yağış var batıda. Yine Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya civarı ara sıra güneşi görse de yağmurun çiselediğine de şahit olacak. Doğu bölgelerde yağmur var. Hatta bu yağmurun Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum civarında karla karışık yağmur şeklinde olması gerekiyor. Güneşi nereler görüyor derseniz yarın Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa ile beraber Antalya, Burdur ve Isparta civarında güneşi görenler olacak. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimizle bugün sizinle geçmişe yolculuğumuzu kitaplar üzerinden yapacağız. Kitap son derece değerli. Eskiden belki şimdi olduğundan da değerliydi. Ulaşmak zordu, yazmak zordu, saklamak da zordu. Tabii. Aslına bakarsanız değil mi?
Hepsi zordu. Dediğiniz gibi matbaanın olmadığı veya bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda bir kitap yazmak, bunu çoğaltmak, bunu ciltletmek, süslemek çok zordu. Hı hı. Bir kere kitap yazmak, şimdi biz ne kadar eskiyiz ki ama bize, şimdiki asistan arkadaşlara, ilim talebesi arkadaşlara ben bakıyorum da adettir tabii, herkes bizim zamanımız diye başlar. Bizim zamanımızda ilmi araştırma yapmak, kitap yazmak çok daha zordu. Kütüphanelerden kitapları ararsınız, bulamazsınız, o kitap tasnifte yoktur, vardır, bulunmaz, birisi almıştır, kopmuştur, çürümüştür.
Bunlar eski eser şu anda sizin bahsettikleriniz.
Tabii çoğu bulunmaz, bulunduğunuz şehirde o kitap bulunmaz, başka yerde bulunur, alamazsınız, getirtemezsiniz. Bu sefer gittiğiniz kitabı buldunuz, çıkartması bir zaman sürer, hadi ertesi gün tekrar gidersiniz, okursunuz, notlar alırsınız, kartekslere, onları sonra kitaba geçirirsiniz, bilgisayar yok. programlar yok. Şimdi bunlar çok daha kolay. Kütüphanelere ulaşmak çok kolay, kitaplara ulaşmak çok kolay. İnternette pek çok kitabın kopyası var, kitapları taratmak mümkün, dijital ortamda var. Bilgisayar var, yazıları tasnif etmek çok kolay, bir şey aramak çok kolay. Ondan dolayı şimdi kitap yazmak daha kolay. Bizim zamanımızdan öncesinde de bize göre çok zordu. Yani o kitapların hepsini
direkt
bulmak.
Kolaylaştığı tabii anlamına geliyor bu, ama peki bu kolaylaşmayla beraber kitabın değeri acaba aynı ölçüde kolaylaşıyor
mu? Evet, bir şey,
mıydı?
Bir nimet ne kadar zor ele geçerse o kadar kıymetli olur. İnsanlar mebzul olan, yani bol olan nimetlerden gafildirler. Siz hiç havadan, sudan dolayı minnetini gösteren insan gördünüz mü? Ya hava var işte, her dakika alıyoruz çok şükür, işte nefesimiz kesilmiyor veya su içiyoruz. Neden? Bol çünkü bu nimetler. Bol olduğu için insanlar bunu çok fazla dile getirmezler. Çok başka olsa da olur olmasa da olur nimetleri tahsis ederler, anlatırlar uzun uzun.
Bir baklava
halbuki
yedik der.
Evet, halbuki olsa da olur olmasa da olur baklava, ama su ve hava gibi olamaz. Şimdi bu da öyle zor ele geçtiği için elbette ki daha kıymetliydi. Düşünün, matbuyken bile bir kitabı bulmak zordu. Kitap kurdu olarak bilinen Ali Emiri Efendi vardır, hı hı, ki ismi şimdi Millet Kütüphanesi'nde yaşıyor. Kitaplarını oraya vakfetmiştir. Bu Ali Emiri Efendi bir kitabı duymuş, o kitabı görebilmek için Yemen'de bir telgraf memurluğunu talep etmiş. Yemen'e tayinini istemiş İstanbul'dan. Evet, o kitabı görebilmek için. Sadece tek başka niyet, Yemen'e kim gider İstanbul'dan? İstanbul çocuğu olarak. Yani İstanbul çocuğu da Diyarbakır'da ama İstanbul'da büyümüş birisi. Yani böyle kitaba düşkün olan insanlar vardı. Vaktiyle bir bilgi öğrenmek için seyahatler yapan insanlar vardı. Kalkıyor memleketinden, uzak bir yere gidiyor. Nedir? Bir bilgiyi öğrenmek veya bir şeyi, bir ilim sahibini görmek için.
Aslında kitap bizim toplumumuzun en çok eleştirildiği noktalardan biri. Az okuyoruz, az yazıyoruz, kitaba değer vermiyoruz. İşte eski kitaplarımız, eski yazmaların kiloyla satıldığı, başka ülkelere verildiği, yakıldığının konuşulduğu,
ambalaj
bir
yapıldığı,
toplumdayız.
Ateş tutuşturulduğu, soba tutuşturulduğu bir cemiyetiz biz, evet.
Peki eskiden de böyle miydi?
Ne, maalesef. Ama şimdi şöyle ayırmak lazım. Şimdi cemiyet entelektüellerden ve avamdan teşekkür eder. Bütün cemiyetler böyledir. Şimdi bizim şu anda bizim cemiyetimizde de böyledir. Şimdi entelektüel olmayan birinden kitaba saygı göstermesini, alaka göstermesini beklemek abestir. Yani adamcağız hayatını zaten idame ettiriyor. Kitapla ne işi var? Çok da lazım değil. Ama entelektüel kisvesine bürünmüş olan bir kimse, yüksek tahsil yapmış, belli bir yer kariyer yapmış, belli bir yere gelmiş, insanları etkileme, onların kanaatlerini açıklama pozisyonunda olan birisinin kitaba çok fazla düşkün olmaması dikkati çekiyor. Bütün dünyada insanların entelektüel seviyesi, kullandıkları kelime sayısı da ölçülüyor. İnsanların kelime sayısı da okudukları kitaplarla artar. Ama bizde üniversite talebelerinin bile kelime hazinesi çok zayıftır. Okudukları kitapların sayısı çok düşüktür.
Burada şunu merak ediyorum. Şimdi geçmişte evet avam ve entelektüel ayrımı var ama hani avamda bile entelektüel ve onun yaşam biçimine bir saygı olduğunu görüyoruz.
Saygı ben, vardır ve özenme vardır, doğru.
Kitaba şimdi değer verme noktasında sanki eskiden daha bir, evet, farklılık varmış gibi düşünüyorum. En azından okuyamasa bile mesela eski bir kitabı
okuyanlara
saklamış, muhafaza etmiş, başka nesle, evet, ulaştırmış.
Ulaştırmış, okuyanları sevmiş, okuyanların o kitaba ulaşması için gayret göstermiş. Yani tabii eski cemiyet öyleydi ki yerde bir kağıt parçası gördüğü zaman, hiçbir şey yazılı olmayan, onu hürmeten kaldırıp bir duvarın kovuğuna sokan bir millet. Yani kağıda olan hürmeti var. İmam Ebu Hanife için kağıt fabrikasına doğru ayağını uzatarak yatmadığı söyleniyor. Yani ilme olan hürmetinden dolayı. Şimdi böyle bir cemiyette entelektüeller kitaba meraklıdır. Kitap için canlarını verirler, servetlerini verirler. Şimdiki insanlara belki çok garip gelir. Şimdi insanlar kitap pahalı diyorlar ama o zaman sıradan bir kitabı kopya etmek bir servete mal oluyordu. Yani altın veriyordu adam. Hattat'a yalvarıyordu. Şu kitaptan benim için bir nüsha yazar mısın diyordu. Pazarlık ediyordu. Hattat onu birkaç gün uğraşarak yazıyordu. Karşılığında altınları alıyordu. Sonra o kitap, eskiler estetik olduğu için o kitabı öyle okumak istemezdi. Onu güzelce ciltletiyorlardı. Kenarına süs yaptırıyorlardı.
Bunların hepsi para. Ayrıca para.
Ayrıca para. Ve ondan sonra zevkle onu okuyor ve zevkle kütüphanesine koyuyordu. Bir de tabii eskiler çok kitap okumaktan ziyade iyi kitapları çok okumak ve oradaki bilgileri özümsemeyi tercih ediyorlardı.
Aynı kitabı defaatle okumak mıdır bu?
Evet. Yani eskilerin kütüphanesinde çok kitap olmaz. Şimdi diyorlar ki kütüphanemde bilmem kaç bin kitap var. Evet, o da bir meziyettir. Okunmuşsa mutlaka faydalıdır. Ama eskilerde öyle de o kadar çok kitap yoktur. Çok temel, çok lüzumlu, çok faydalı eserler vardır. Bir de herkesin bir alaka duyduğu saha vardır. Kimi tıbba meraklıdır, şifalı otlara, kimi edebiyata meraklıdır, kimi tarihe, kimi dine meraklıdır. Herkesin alakadar olduğu sahayla alakalı temel eserler kütüphanesindedir. Ve onlar orada süs için durmaz veya dursun bir gün okuruz diye durmaz. Tabii televizyonda yok, internet de yok, insanları alıkoyan işler fazla değil. Onları okur. İnsanların hayatında okumak belli bir aktivitedir. Şimdi insanlara soruyorlar, boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Kitap okurum diyor. Halbuki kitap okumak zaten normal bir aktivitedir. Çalışan insan hayatında zaten kitap okumaya bir zaman ayırması lazım. O sormak istediği hobi olarak ne yaparsınız? Top mu oynarsınız, pul mu biriktirirsiniz, balıkla balığa mı gidersiniz? Sormak istediği odur. O ise kitap okurum diyor. Başka yok. Gençlere mülakat yapıyorlar. En son okuduğunuz kitap diyor. Gencin suratı kıpkırmızı oluyor. En zor imtihan sorusunu sorsanız
yine yüzünün kızarması gerektiğini bilecek kadar da
haklı. Öylesi de öyle olmayan da var. Ne olacak yani? Doğru, haklısınız. Şimdi cemiyetimizde bazı hususlarda ilerleme var ama bazı hususlarda gerileme var. Yani biz bazı liberal prensiplerde, insan haklarında geriyiz. Dini prensiplerde, görgü ve ahlakta biraz geriyiz. Kitap ve ilme olan merakta da geriyiz. Vaka bize bunun hilafı anlatılıyor ama yani eskilerin ilme meraklı olmadı. Hayır, ben daha önce de söyledim. Osmanlı cemiyetinde entelektüeller tam entelektüeldir. Şiirini yazan, tarihten anlayan, edebiyattan anlayan, dinden anlayan, felsefeden anlayan.
Ağır entelektü. Ağır,
oturduğu zaman, konuştuğu zaman her mevzuda konuşabilen, bazı mevzulardan çok konuşabilen, ağzına baktıran, müşküller çözen, doğru bilgiyi bilmiyorsa bile nerede bulunacağını bilen insanlardır. Ve entelektüel denen insanların %99 hepsi böyledir. Geri kalan avam ise sizin işaret ettiğiniz gibi kendi derdindedir. Hayat meşgalesiyledir. Onlardan zaten bu beklenmez. Ama onlar bile bilene, okuyana hürmet ederler, hayranlık duyarlar. Çocuklarının böyle birisi olmasını isterler. Bunun için gayret ederler. Hayatını bezlederler. Bu bakımdan da bir gerileme var. Matbaa niçin bize geç geldi diye millet yırtınıyor. Peki matbaa geldi de değişen bir şey mi oldu? Biz okumuyoruz. Okuyan insanlar değiliz. Şu anda matbaa var.
Şu anda mesela okuma yazma oranlarının yani okuma yazma var ama gerçek anlamda okuma yazmadan bahsediyorum. Hani biz de evet okuyup yazıyoruz ama acaba ne kadar yazıyoruz?
Yazmayı bırakın okumayı. Okumayı bile şimdi.
Kaç sayfa okuyorlar günde? Bilmiyorum, bizim internette programla ilgili araştırma yaparken okuduklarımızda okumaya girer
efendim,
mi?
Efendim şöyle. İster internette olsun okuma, ister kitapta olsun, ister birisi okusun, siz dinleyin, fark etmez. İlim ilimdir. Ama tabii şu var. Yani okunan şeyin kalitesi mühimdir. Güvenilirliği tescillenmiş olması mühimdir. Bu tabii kitapta biraz daha fazladır. Çünkü internette yazılanların güvenilirliği tartışmalı. Onu mutlaka araştırmak lazım. Kim yazdı, kimin eseridir. Sonra bir takım sahtecilikler olabilir. Araya cümle girer, çıkar. Yani böyle bir takım prensipler var. Ama kitap biraz daha bu bakımdan güvenilirdir.
Kaynaktır.
Kaynak olarak daha güvenilir. Ama elbette ki bilgi bilgidir. Yani ama insanlar bineceği otobüsü bile okumazken nereye gittiğini, bu nereye gidiyor diye sorarken ondan kitap okumasını beklemek zaten abes.
Sosyal medyada yazılanlar var, gönderiler.
Evet.
Yazılı olan gönderilerin beğenilme oranı videolardan giderek daha hızlı bir şekilde düşüyormuş. Çünkü okumuyor insanlar. 3-5 satır bile
okuma.
Olsa okumuyorlar. Evet.
Yani tabii çok akıllılık, 160 karakter geçmiş, 160 midir?
140, birinde 160.
Geçmeyecek deniyor. Haklı, çünkü insanlar ancak o kadarına demek ki tahammül ediyor.
Sınırdır yani. O mutlaka tabii. Psikolojik olarak bilinerek oluşturulmuş.
Şöyle bir faydası var. İnsanların fikirlerini, düşüncelerini, mütalalarını kısa ifade etmeleri de bir beceridir. Şimdi gençlerle konuşurken bir şey sormaya çalışıyorlar, beceremiyorlar. Yani fikirlerini, düşüncelerini sormak için anlatamıyor. Az kelimeyle anlatamıyor. Kompozisyonlarda imtihan kağıdında da aynı problem var. Şimdi bizim zamanımızda telgraf diye bir şey vardı. Telgrafın her kelimesi paraydı. Onun için biz oraya meramımızı asgari kelimeyle ama hiç manadan bir şey kaybetmeyecek şekilde yazmak üzere programlandık. Buna çok emniyet, çok telgraf çekerdik biz. Çünkü çabuk ulaşmamız gereken insanlara şimdiki bir telefon olmadığı için telgraf çekerdik. Bunun bize çok faydası olduğunu ben şimdi anlıyorum. Bu gençlerde bu yok. Ama işte bu sosyal medya belki gençlerin bir miktar fikirlerini kısa anlatmalarına
onlar
ne kadar
genelde kelimeleri kısaltarak
bunu yapıyorlar veya tekrar 2-3 tweetle bunu tamamlamaya çalışıyorlar. Böyle bu kitap okumaya karşı bizim soğukluğumuz, kitap okumaktan hoşlanmamamız, kitap okuyanlara karşı istifafla, alayla, dalgayla yaklaşmamız bizim millet olarak bir kusurumuz şu anda. Bunun bir şekilde aşılması lazım. Anlıyorum. Her kitap okunmaz. Bazı kitaplar neredeyse bir zehir gibi. Ya saçma sapan yazılmıştır. Ya insanları manipüle etmek için yazılmıştır. Gerçekleri tahrif etmektedir. İdeolojiktir. İlahir. Çok şey söylenebilir. Ama bu bir mazeret değildir. Entelektüel insan doğru bilgiyi nerede bulmasını bilmeli ve oradan istifade etmeli. Entelektüel insanın birinci adresi kütüphaneler ve kitapçılar olmalı. Ama işte bu bakımdan bir problem var. Hep de kötümser edebiyat yapmak doğru değil ama ortada bir de gerçekler var. Biz evet. Daha ziyade gençleri artık çünkü bizim yaşımızdakilerden işten geçmiş gibi ama hiç değilse gençleri çünkü insanları doğruya yönlendirmek en kıymetli iştir.
Yurt dışına çıkanlar Türkiye'ye geldikten sonra aradaki farkları sıralamayı çok severler. Onların pek çoğu toplu taşıma araçlarında insanların ayakta dursalar bile
evet, bunu ben de
güç
çok,
bela tutunurken bir şeyler okuduğunu söyler.
Bunu ben de çok müşahede etmişimdir. Çocukluğumdan beri ben yurt dışına gider gelirim. Okumaya da meraklıyım. İşim itibariyle ve merakım itibariyle bunu bir şey için söylemiyorum. Yurt dışında Türkiye'de ben çok görmezdim otobüste şurada burada veya bir yerde beklerken kitap okuyanları. Ama yurt dışında hastanede beklerken bir yerde beklerken veya nakil vasıtalarında bir de hiç ummadığınız insanlar. Şimdi bizde okuma kitap okuyan birini gördüğünüz zaman bakarsınız bu tamam der. Ama yani İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da muhtemelen temizliğe giden bir kadın veya fabrikadaki bir işçi cebinden kitabını çıkartır okur. Ve bu kitap öyle avantür bir çizgi roman falan değildir. Bir romandır veya bir kültürel bir eserdir ama okur. Bu enteresan, dikkate değer bir şey. Cemiyetler arasındaki fark. İşte biz niye geri kaldık? Avrupalılar niye ileri gittinin diye verecek pek çok cevaplardan bir tanesi de budur.
Bu geri kalmışlığı açıklarken insanlar matbaanın Türkiye'ye, Osmanlı'ya geç gelmesinin geri kalmışlıkta ciddi bir sebep olduğunu söylüyor. Ama siz diyorsunuz ki gelmeden öncesiyle geldikten sonrası arasında çok da ciddi farklar yok. Çünkü şöyle bakalım aslında eleştirmeyelim de çünkü okuma yazma oranının az olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Evet. Üstelik de okuma yazmaya ihtiyacın da çok olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Okuyacak yazacak sınırlı sayıda memur kadrosundan birine sahip olacak. Evet. Onun dışında esnaf olmak için, çiftçi olmak için, kendi işini yapmak için çok da okuma yazmaya ihtiyacı yok.
Doğru. Bir de sözlü kültür hakimdir. Bir bilgiye ihtiyacı olduğu zaman bunu soracağı insanlar vardır. Yani cemiyette okuyan bir grup vardır. Bu grup diğerlerini zaten yönlendirir. Ama işte o grubu da kaybediyoruz. Yani kendisine bir şey sorulacak, danışılacak insanları da kaybediyoruz. Görünürde böyle insanlar çok ama bakıyorsunuz hakikatte öyle değil. Neden? Sahasıyla alakalı bile literatürü takip etmiyor, kitapları takip etmiyor.
Entelektüeller entele döndüğü için.
Evet, maalesef böyle bir problem var. Osmanlılar zamanında matbaa eskiden beri vardı, bunu konuşmuştuk. Yani sonradan bulunmadı. Ama Müslümanlar matbaaya rağbet etmediler. Bunun da sebebini söyledik. Müslümanlar matbaada basılan kitaplardan hoşlanmamışlardır estetik olarak. El yazması kitapları tercih etmişlerdir. Bunu da yapan hattatlar vardır. O zaman matbaa o kadar pahalıdır ki el yazması kitaba yakın bir maliyeti vardır.
Peki sektörel bir baskı da olabilir mi? Yani hattatların matbaa...
O da söylenir. Yani %100 ispatlanamamakla beraber o zaman hattatların bu işe karşı çıktığı, hatta bir tabutun içine hokka kalem koyup Bağbali'ye yürüdüğüne dair bir takım yabancı seyyahların müşahedeleri var. Doğru olabilirdi, olmayabilirdi. Ama güçlü bir hattat sınıfı vardır. Ekmeğini bundan kazanan. Hatta matbaa ilk Türk Müslüman matbaası kurulduktan sonra bile dini kitapların basılmaması, bunların hattatlar tarafından yazılması istenerek aslında bugünkü manada da sosyal devlet prensibine uygun bir prensip benimsenmiş. Hattatlar da korunmuş.
Şuna benziyor, bilmiyorum katılacak mısınız? Türkiye'de toplu taşıma ciddi bir problem. Ne zaman bir işte metrobüsten, metrodan bahsedilse aynı güzergahta taşımacılık yapan minibüsler ayaklanır.
Doğru. Onlar ekmek parası, doğru.
Biz ne yapacağız derler. Tabii. Sonra mutlaka bir çözüm bulunur. İşte ana hatlarda metro çalışır. Evet. Ara yani yollara hatlara, yine minibüsler çalışmaya devam eder.
Bunun gibi bir ara formül bulunmuş. Ama dediğim gibi yani matbaa bulunduktan sonra okuma sayısı artmamış. Fakat bu sayılar tabii her zaman %100 gerçeği göstermez ama mühim birer veridir. Osmanlı Devleti'nin okur yazarlıkla günümüzdeki yani Osmanlı'dan sonraki okur yazarlık arasında çok fazla fark yoktur. Osmanlılardaki okuma nispetiyle günümüzdeki okuma nispeti arasında çok fark yoktur. Hatta menfi ...ya gidiş vardır. Nüfusa bakarsanız... Geri. ...nüfus sayısına bakarsanız... ...beklentilere bakarsanız... ...yani 21. asırdayız artık... ...yani okumanın ehemmiyeti daha artmıştır... ...bundan 100 sene önce... ...bir köylünün bir kitap okuması beklenmez ama... ...şimdi öyle değildir... ...şimdi köylünün bile okuması beklenir... ...bu bakımdan yani matbaanın... ...gelmesiyle çok bir şey değişmemiştir ama... ...Osmanlı Devleti'nde... ...entelektüel sınıfın okuma... ...ben de, mesela gazete istatistiklerini hatırlıyorum... Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında basılan dergi ve gazetelerin, kitapların kişi başına düşen sayısı günümüzdekinden aşağı değil, hatta daha fazla. Yani Sultan Hamit zamanında mesela, ki biraz Sultan Hamit zamanı istibdat ve fazla gelenekçi bir idare olarak görülür. Buna rağmen böyledir yani.
Kıraathanelerin kahvehanelere dönüşmesi boşuna değil demek
evet.
ki.
Evet, klasik devirde kıraathaneler vardır. Okuma yazma bilmeyenler, okuma yazma bilenlerden kitap dinlerler. Adı bundan dolayı kıraathanedir. Kıraat kitap okumak demektir. Evet. Sonra kahvehane. Orada kahve de içilir. Malum kitap okumak bir takım zevk işlerine de mani değildir. Kahve içmek, nargile içmeye de mani değildir. İkisini birden yaparlar. Zamanla kitap çekilmiş. Kahve nargile aynen kalmış.
Devam etmiş. Hatta
artarak devam etmiş.
Kısa bir araya gideceğiz efendim. Arkasından tekrar burada buluşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile kitabı konuşmaya devam ediyoruz. Eskiden insanların birbirine bıraktığı miraslardan biriymiş kitaplar. Kolay değil, zor ediniyorsunuz, zor çoğaltıyorsunuz. Belli bir sayıya kitabı ulaştırabilmek kolay değil. Kitapları nesilden nesile bırakmak gibi, şimdi belki biraz daha detaylı konuşacağız. Kütüphanelere hediye etmek de yöntemlerden bir tanesi.
Doğru.
Hala da uygulanıyor galiba.
Tabii.
Değil mi?
Yani ben kilitli sandıklarda kitap saklayanları gördüm. Vefat etti, kitaplar açıldı, varisler paylaştılar. İşte sen daha çok seversin deyip bir varise verenler oldu. Aralarında paylaşanlar oldu. Daha kötülerini gördüm. Kitaplar kıymet bilmeyen varislerin eline geçti. Mezatta satıldı. Aynen. Mezatta satılması da gene iyi. Hiç değilse gene bir meraklısının eline düşer. Fakat bu enteresandır. Şimdi Ahmet Vefik Paşa kitap kurduydu. Kitaba çok meraklıydı. Sadrazamlık yapmış malum. Bir tanesi ona sormuş, demiş ki kütüphanesini gezdirmiş, muazzam bir kütüphane. Şimdi eskiden bir normal vakıf kütüphaneleri vardı. Bir de hususi kütüphaneler vardı, kitap kurtları. Ömrü boyunca kitap toplar, ondan sonra onu evinde bir yere dizer, gider bakar, açar, okur. Gözü keserse birine okutur veya ödünç verir. Ahmet Vefik Paşa da bunlardan birisiydi, muazzam bir kütüphanesi vardı. Kitaba çok meraklıydı, entelektüel bir adamdı zaten, tiyatro falan kurdu malum Bursa'da. Bir gün birisini gezdiriyormuş kütüphanesini. Ne kadar güzel kitaplarınız var demiş. Bunlardan demiş başkalarına demiş ödünç veriyor musunuz okumaları için demiş. Hayır demiş, sureti katiye de vermem. Çünkü demiş giden kitap geri gelmez demiş. Nereden biliyorsunuz demiş kitap vermediyseniz gelmeyeceğini. Ben bu kütüphaneyi nasıl kurdum zannediyorsun demiş.
Aldıklarını vermemiş. Meşhur
onun üzerine adamın bir tanesi kütüphanesine yazmış. Yedi gadri müstair eden ziyanım bir hesap. Yemin ettim kimseye ariyet vermem kitap. Yedi gadri müstair demek, ödünç kitap alanın zalim elinden ziyanım bir hesap. Hesapsız ziyana uğradım. Onun için yemin ettim kimseye ariyet ödünç kitap vermem diye kütüphanesine bu beyti yazmış. Şimdi antır parantez bunu da söylemek istiyorum. Kitap kurtları kitaplarını çok severler.
Evet.
Buna rağmen onlardan kitap ödünç isteyenler de inadına
zarar yani verirler.
Çöpe gösterilmeyecek muameleyi kitaba gösterirler. O adam için kahrolur. Benim böyle çok kitabım gitmiş gelmemiştir. Arkasından gözyaşı döktüklerim olmuştur. Çünkü bazısı bulunabilecek kitaplardır. Bazısı bulunamayacak kitaplardır. Kitabı alan kimse çok zaman getireceğim der, getirmez. İstersiniz, sizi istemek zorunda bırakır. Halbuki istemeden getirmesi lazım. İstediğiniz zaman önce getireceğim der, unutuyorum der. Arkasından ben o kitabı size iade etmedim mi der.
Siz anlarsınız ne tarafa
doğru. Ondan sonra üçüncü safhada ben sizden öyle bir kitap almadım. Bir yanlışlığınız var der. Of. Ve bunları ben yaşadım ve gördüm. Onun için Ahmet Vefik Paşa'ya hak vermemek elde değil. Yazmak belki lazım. Yine eski kitap meraklılarından bir tanesi birine bir kitap vermiş. Birisi kitap geri dönmüş Allah'tan ki. Bir bakmış ki kitabın içinde ekmek kırıntıları, bundan sonra yemek lekeleri falan. Neyse ki her zaman gitmiş, adam bir daha ondan kitap istemiş. Kitapla beraber bir de tabak vermiş. Tabak ne demiş? Kitabı okurken demiş, yiyeceğiniz demiş, tabağa koyarsınız. Şimdi böyleleri de var.
Anlamış mıdır acaba karşı?
Birine ben bir kitap vermiştim. Ödünç kitabı aldı. O sırada bir şey yazması icap etti. Kağıdı şeyin üzerine koydu kitabın. Böyle bastıra bastıra yazdı. Bütün yazılar kitabın kapağına çıktı. Ben kitabın sayfasını katlamıyorum, acıyorum. İçine kağıt koyuyorum. Not alacağım zaman kurşun kalemle kenarına not alıyorum, altını çizmiyorum. Böyle bir kitabım geldi benim. Puntoları da küçük ve birbirine yakın. Kitabın tamamını çizmiş neredeyse.
Kendine ait olmayan bir kitabı.
Tükenmez kalemle çizmiş. Ve artık yazılar okunmuyor neredeyse. Çünkü puntolar küçük. Ufak bir kitap.
Yani yazılar üstünü çizmiş
aslında. Neredeyse yazılar üstünü çizmiş. Böyle okumak için bayağı uğraşıyorsunuz orada, ne yazıyordu acaba diye. Bunlar başımıza geldi. Yine de ustanmadık.
Ben en çok böyle kitabın ters çevrilerek okunmasından üzüntülüyorum.
Kitap ters çevrilerek okunmaz. Kitabın okunmasının bir raconu var. Hatta aletler çıkmış şimdi. Kitabı böyle gayet güzel içine koyuyorsunuz. İki tarafı açık tutuyor. Tabii kitap da biraz okuması kolay olmalı. Şimdi kitaplar böyle çok yakın ciltleniyor, sert oluyor falan ama yani kitabı öyle çevirmek doğru değil, katlamak doğru değil, üzerine bir şey yazmak doğru değil. Kitabın yanında bir kağıt olur, oraya not alırsınız. Ve en kötü ihtimalle kurşun kalemle, yani icabında silinebilecek şekilde yazarsınız. Ben bu kitaba acıyorum. İsim yazarken bile tükenmez kalemle yazmak içimden gelmiyor. Yani kurşun kalemle yazmak. Böyle alışmışız. Belki bu da çok aşırı bir hassasiyet ama böyle kitap meraklısı için çok mühim bir şey. Yani hayatınızın en mühim parçası onlar.
Evet. Biraz yukarı çıkalım. Sarayda, Osmanlı Sarayı'nda, İstanbul'da kitap okuma alışkanlığı, okuma yazma oranı nedir diye soralım. Çünkü sarayda hemen her ülkeden gelen insanlar var. Onların bir rahle-i tedristen geçmesi gerekiyor belki. O nasıl kuruluyordu, kadın ve erkekler için nasıldı? Ve Osmanlı coğrafyasının okumuş, yazmış insanları burada mı yetişirdi?
Şimdi Osmanlı Sarayı bir kere rafine bir merkez. Buraya giren herkesin okuma yazma öğrenmesi, bir takım oturma kalkma prensipleri, görgü kuralları öğrenmesi, dini prensipleri öğrenmesi kanundur. Yani sarayda okuma yazma bilmeyen, oturmasını kalkmasını bilmeyen, dinden haberi olmayan bir cariye veya hizmetçi ki bulunmaz. Hareme alınan kızların hepsine öğretilir bu. Ama padişah hanımı olanlara biraz daha fazla öğretilir. Dolayısıyla saraydaki hanımların hemen hepsi okuma yazma bilirler. Ha kullanırlar, kullanmazlar, yazıları güzeldir, imlaları bozuktur, ayrı bir mesele. Yazma insan imlası bozuk ama okuma yazma bilirler. Bunların içinde kitap okumaya meraklı olan, şiir okumaya ve dinlemeye meraklı olan, hatta kendisi şiir yazanlar da az değildir. Gelelim erkekler kısmına. Saraydaki Enderun zaten yüksek bir mektep. Bugünkü mülkiyenin nüvesidir. Orada zaten okuma yazma bilmeyen kimse mümkün değil. Padişahlar keza öyle, şehzade dediklerinde çok ciddi bir tedrisat alırlar. Onun içindeki devlet adamlarında baltacı gibi, bostancı gibi, yeniçeri gibi bunların belki çok fazla okuma yazma bilmesi aranmaz. Çünkü bunlar zaten yaptıkları iş itibariyle bir şey okuma yazmaya ihtiyaç duymayan kimselerdir. Ama babali kalemleri, saray kalemleri, divan kalemleri, hariciye kalemlerindekiler bunlar çok güzel yazmalarıyla ve çok düzgün yazmalarıyla tanınırlar katipler. Bunlar saraya kitabet kalemine kalem derler. Çocuk yaşta girerler ofis boy olarak. Getir götür işlerini yaparlar. Oradaki katiplerin abdest suyunu dökerler. Minderini çevirirler. Kağıdını aharlarlar. Kalemini açarlar. Mürekkebini doldururlar. Ama zaman içinde orada usta çırak münasebeti de yetişirir. Bunlara şakirt denir. Farsça talebe demektir. Sonra bunlar oraya katip olurlar. Bir katip bir şey yazdığı zaman mükemmel yazar. Kadı bile onun kadar düzgün ve güzel yazıyla yazmaz. Katibi vardır kadıların, mahkeme katipleri. İnci gibi bir yazıyla ve en ufak bir imla hatası yapmadan süratli bir şekilde yazı yazar. Ve her yerde, dizlerinin üzerinde veya birinin sırtında, yani öyle bir masa rahle de aramazlar.
Ciddi bir artık yetenek geliştiriyor.
Ve metne baktığınız zaman sıradan bir devlet vesikasıdır. Siz onu bir sanat eseri olduğunu zannedersiniz. Bugün ciddetip duvara assanız hayranlıkla seyredersiniz. Çünkü eskilerin şöyle bir adeti vardı. Yaptıkları işi yapabildiklerinin en güzeli şeklinde yapmak ve ona mümkün mertebe ruhundan katmak. Yani onu bir sanat olarak görmek alışkanlığı vardı. İşte onun için eski kitapları gördüğünüz zaman hayran oluyorsunuz, açmaya kıyamıyorsunuz.
Ne yazdığını anlamıyoruz gerçi ama
çok. Bir de o var tabii, bir de o var. İnsanlar kendileri okuma yazmaya meraklı olunca başkalarının da okuma yazmalarını istiyor. ve kitaba kolay ulaşamayan kimselerin kolay ulaşmasını arzu ediyorlar. Bunun için hususi ve umumi kütüphaneler yapıyorlar. Şimdi biraz evvel anlattığım gibi her Osmanlı entelektüelinin evinde bir kütüphane vardır. Merak sahasına göre, ama bir de temel eserler. Mesela her Osmanlı entelektüelinin bir Kur'an tefsiri bulunur mesela. Bir şiir divan bulunur, bir tarih kitabı bulunur. Bir basit ilmihal kitabı bulunur. Yani basit, ama ondan sonra başka kitaplar ona göre
kendi
artar.
Kendi zevkine göre, kendi ilgi alanına göre mi?
Ben bazen böyle terekelere bakardım ve o ölen kişinin şahsiyeti hakkında bana götürürler. Şu kitaplara bakar mısın neler var? O ölenin şahsiyeti hakkında bazı gözümde böyle görüntüler canlanırdı. Hmm, derdim bu adam şiire meraklı, oturuyor şiir okuyor. Oo, bakıyor bir şiir kitapları çıkıyor mesela. Hmm. Hep tarih kitapları. O nasıl bir adam? Yani gözünüzde bir şey canlanıyor. Hususi kütüphaneler kurmuşlar. Sarayda da hususi kütüphaneler vardır. Kitaba çok meraklı olan padişahlar vardır. Zannedilenin aksine mesela padişahlar hep seferler, devlet işleri, bu lala, bire bilmem değil. Timur Sultan Selim mesela kitap okumaya çok meraklıydı. Hatta vefatına yakın gözleri o kadar bozuldu ki gözlük takardı. Okumakta zorluk çeker, başkalarına okuturdu. Tarih kitapları okumayı çok severdi. Mesela Sultan 4. Murat, Machiavelli'nin, İtalyan politikacı ve yazar Machiavelli'nin Il Principe, yani Hükümdar adlı kitabını İtalyancadan Osmanlıcaya tercüme ettirmiş. Fars yazarlarının devlet idaresiyle alakalı kitaplarını mesela Keykavus'un Kabusnamesini Türkçeye tercüme ettirmiş. Bunları okumuş. Hı hı. Kendisi için tercüme ettirmiş. Bunlar da o zaman matbaa bu kadar yaygın değil. Sonra o nüshalar çoğaltılmıştır. Sultan Hamit'in böyle kitaplara çok merakı vardır. Muazzam bir kütüphanesi vardı. Sultan Hamit beğendiği kitabı, eğer dilini bilmiyorsa, Fransızcası vardı, Arapçası vardı, Farsçası vardı. Beğendiği bir kitabı dilini bilmiyorsa tercüme ettirirdi. Tercümesinden okurdu veya okuttururdu. Sultan Hamit'in kütüphanesi İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nin nüvesini teşkil eder. Yıldız Yağması'nda kalkan delenli bir hafızı kütüp tarafından korunmuştur. Hafızı kütüp, kütüphaneci demektir. Kitap muhafızı.
Hiç değilse.
Evet, sarayı basan askerler de Rumelili. Onlarla, onun dilinden konuşarak saray kütüphanesini korumuştur. Muazzam kitaplar vardır. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi'ne devredilmiştir. Böyle hususi kütüphaneler vardır. Zenginse hususi kütüphanede bir hafızı kütüp tutar. Bu kitapların tasnifi, bakımı, tamiri bunlarla alakadar olur. Bir de hafızı kütüp şimdikiler gibi değil. Yani sorduğunuz zaman, ya ben şöyle bir kitap arıyorum dediğiniz zaman, senin aradığın kitap filanca, ikinci sırada, soldan dördüncü, şu sayfalarında senin aradığın cevabı diyecek kadar kitaplara vakıf. Mesela Kalkan Delenli Sabri Efendi öyleydi. Bayezid Kütüphanesi de hafızı kütüplük yapardı. Her şeyden haberi vardı. Yani bir talebe geldiği zaman onu bir şey sordu mu, binlerce kitap bulunan Bayezid Kütüphanesi'nde hangi kitabın onun derdine şifa olacağını bilecek çok esaslı hafızı kütüpler vardı.
Peki Osmanlı coğrafyasına bakalım. Anadolu, Balkanlar, eski kütüphaneler ve bugüne kalanlar. Biz hani kitap okuma konusundaki sıkıntılarımızdan bahsediyoruz ama geriye baktığımız zaman da aslında ciddi bir kütüphane varlığından da bahsediyoruz. Mesela her caminin yanında küçük de olsa bir kütüphane oluşturulmaya çalışılması aslında ciddi bir mesaj da o bölgede yaşayanlara.
Tabii. Caminin yanında mektep var, imaret var, fakirlere yemek verilen, muhtemelen hamam var ve orada bir kütüphane var. Küçük veya büyük, oranın ihtiyacına göre. Dediğim gibi kitaba ulaşmak zor olduğu için vakıf yapanlar bunu da düşünmüşler. Çünkü nerede ilim varsa orada İslamiyet vardır. Nerede ilim yoksa orada İslamiyet yoktur. Dinini yaşamak için bile ilim lazımdır. Bunun için öncelikle kütüphanelere ağırlık vermişler. Camilerin hepsinde mesela Ayasofya'nın kütüphanesi muazzam bir kütüphaneydi. Sultan 1. Mahmut tarafından yaptırılmış. O da kitaba çok meraklıydı. Orada bu kitapları oraya vakfetmiştir. Sonra bu kitaplar Süleymaniye'ye taşındı. Kütüphane de çok sanatlı bir kütüphanedir. Böyle camilerde çok kütüphane var. Medreselerde muazzam kütüphaneler var. Bir de hususi yapılmış kütüphaneler vardır. Yani sadece kitap nakledilen, millet emir, Ali emiri, Aşir efendi kütüphanesi gibi sadece kütüphanedir bunlar. Yani sadece kitaplarına vakfetmiş. Adamın emeği budur. Bunları vakfetmiş insanlar. Bu güzel bir haslettir. Yani kitap okuyan adam zaten digergem olur biraz. Başkalarını da düşünür. Kavuştuğu nimetlere başkalarının da kavuşmasını ister. Onun yolu da bundan geçer. Ben ömrüm boyunca bunlardan istifade ettim.
Benden ama öldükten sonra veriyor.
Ölmeden veren de çoktur. Ali Emir Efendi ölmeden verdi. Aşir Efendi benim bildiğim ölmeden. Yani ölmeden veren de vardır. Öldükten sonra için veren de vardır. Bu da büyük bir hizmettir insanlar için. İlme ulaşmak için çok kolay bir yoldur. Şimdi bu kütüphaneler dediğiniz gibi Rumeli'den Anadolu'ya, Arap memleketlerinin her yerde. Mesela ben Medine-i Münevvere'de Arif Hikmet Bey kütüphanesi vardı. Arif Hikmet Bey Şeyhülislamlık yapmış. O zaman Medine mollası. kabri Üsküdar'da Bağlar başındadır. Kitap kurduymuş. Muazzam bir kütüphanesi vardı ve kütüphanenin yeri Eyüp Sultan Hazretleri'nin eviydi. O da enteresan. Sonra ben oradayken Suudiler o evi yıktılar. Kütüphaneyi de başka bir yere yeni yaptırdıkları model bir binaya taşıdılar. Ama çok güzel kitaplar vardı içinde. Şimdi bu kütüphanelerin dikkate değer iki hususiyeti var. Bunlardan bir tanesini arz ettim. Hafızı kütüpleri. Yani kütüphanecileri. Bunlar muazzam adamlardır. Bibliyotek, alim, her konuda bilgisi var. Her kitabı tanır. Yani Molla Lütfi'yi vaktiyle Fatih Sultan Mehmet kütüphanesine hafızı kütüp yapmış da Fatih Sultan Mehmet ziyarete geldiği zaman bakmış ki kitaplar toz içinde. Demiş ki maşallah demiş. Sen demiş işinin ehlisin demiş. Kitapları gayet iyi koruyorsun demiş. Yani tozları bile üzerlerinde duruyor. Yani o alıp okumuyorsun, bakmıyorsun diye tenkit etmiş. Halbuki şakadır tabii. Yoksa Molla Lütfi zaten entelektüel birisiydi. Bu hafızı kütüpler mühim insanlardır. Osmanlı entelektüel yapısında çok hizmeti olan insanlardır. Belki müderrisler kadar bu hafızı kütüplerin hizmeti vardır. Araştırmacılara, ilim talebelerine yol göstermek, onların kitap yazmalarını kolaylaştırmak, kitaba ulaşmalarını kolaylaştırmak bakımından. Bak kardeşim, senin aradığın kitabı ben anladım. Sen filancanın filanca kitabını arıyorsun. O bizde değil, filanca yerdedir mesela. Veya senin aradığın kitabın yazarı o değil, filanca. Veya senin aradığın bu kitaptan iki tane var. Buradaki bazen aynı isimde iki kitap olur. Biri farklı, biri farklıdır. Veya bu kitabı yazan adam aynı zamanda Mutezile'dir. Ha, ona göre dikkat et. Ya bu adam aslında şöyle birisidir. Kitabı ona göre oku diye talebelere tiyolar veren kimselerdir. Bu çok mühim bir hususiyet. İkinci hususiyet maddi bir hususiyettir. O da kütüphanelerin mimarisi. Cami yanar, ev yanar, saray yanar, her şey yanar. Yenisi yapılır. Kütüphane yanarsa Allah korusun. Onun için kütüphane mimarisi diğerlerinden çok daha farklıdır. Yangına mukavemetli olarak yapılır.
Taş mıdır?
Taştır. Zelzeleye mukavemetli olarak yapılır. Duvarları kalın ve birkaç dayanaklı yapılır. Camları yukarıdadır, aşağıda değildir. Ve onların her birisinin demir kanatları vardır içte ve dışta. Hafızı kütüpler o beldede bir yangın çıktığı zaman hemen o camların içteki ve dıştaki demir kanatlarını uzun çubuklarla kapatırlar.
Kıvılcım sıçramasın.
Dış kapıda demir olduğu için kütüphane masum kalır, korunur. Yıkılmayan, yanmayan kütüphaneler. Edirne Galata Mevlevihanesi yandığı zaman kütüphanedeki bütün kitaplar kurtuldu. O gece Mevlevi Şeyhi'nin okumak üzere aldığı iki kitap yandı.
Yazık.
O almış İsmail okumak için. Onlar yandı. Diğerleri kurtuldu. Çünkü bu şekilde yapılmıştı. Altıgen, beşgen şeklindedir.
Bu aynı zamanda olması, o bir yapının havalanmasını da sağlıyor.
Havalandırılmasını sağlıyor. Sağlamlığını ve yangından koruyor. Bu bakımdan hem bu kütüphaneleri bu şekilde korunaklı yapanlara minnet borçluyuz. Hem o becerikli, pratik hafızı kütüpler. Çünkü onlar o kitapları çocukları gibi görmüşlerdir. Yani oraya da bir memur olarak kendilerini hiçbir zaman görmemişlerdir. Bunlara da çok şey borçluyuz. Bu kitapların çoğu günümüze intikal etmiştir. Türkiye'deki yazma ve antik eserlerin bir benzeri dünyada yoktur. Şark dünyasına ait. Bunların çoğu şimdi Süleymaniye Kütüphanesi'nde toplanmıştır.
Bunların çoğu dijital
ortama aktarılmıştır. Yani bu bakımdan ben hatta yurt dışına giden arkadaşlara derdim. Siz buralarda boşuna geziyorsunuz. Siz bu Şam'ı, Mısır'ı, Ürdün'ü gezin, dolaşın, yaşayın. Burada kütüphanelerde fazla vakit kaybetmeyin. Sizin aradığınız kitapların hepsinin aslı Süleymaniye Kütüphanesi'nde vardır.
Şimdi tabii bununla beraber aslında bir yer istila edilirken ya da bir yer işgal edilirken o bölgeye niye yerleştiğinize bağlı olmak üzere bir takım zararlar veriliyor.
Evet.
Ve bu zararların büyük bir kısmının merkez noktası maalesef kütüphaneler.
Maalesef.
Ya içindeki kitaplar alınıyor ya kütüphane ateşe veriliyor. Bu yakın
evet.
Tarihimizde de böyle.
Böyle.
Doğudan batıya göçe baktığınızda dünya tarihinde o zaman da böyle.
Evet. Mesela Müslümanların geri kalma sebepleri anlatılırken bir tanesine çok vurgu yapılır. O da Moğolların Bağdat istilasıdır. Bağdat İslam dünyasının, dünyanın en mühim kültür merkezlerinden birisiydi. Müslümanlar kitaba her zaman çok düşkün olmuştur. Kurtuba Kütüphanesi'nde 162-100 bin kitaptan bahsediliyor 13. asırda. Yani kağıt yeni Avrupa'ya gelmiş. Biliyorsunuz kağıdı Avrupa'ya tanıtan Müslümanlar olmuştur.
162 bin
Uygurlardan,
kitap.
Uygurlardan Bağdat'a, Bağdat'tan Kahire, Kahire'den Endülüs'e gelmiştir kağıt ve 11. asırda Avrupa kağıtla tanışmıştır Müslümanlar sayesinde. 12. asırda Kurtuba Kütüphanesi'nde 160 küsur bin, 162 bin kitap olduğunu biliyoruz. Kaynaklarda geçiyor. Bunlardan hiçbir tanesi günümüze intikal etmemiştir. Hepsi Reconquista'da yeniden fetihte İspanyollar tarafından ateşe verilmiştir. İspanyollar zaten o zaman okuma yazma yarı vahşi insanlardı. Meraklı değillerdi. Sonradan pişman oldular ama yani o kütüphane emsalsiz kitapların bulunduğu bir kütüphaneydi.
Tabii o kütüphaneye zarar vermek sadece o topluma değil dünyaya da zarar verdi.
Dünyaya zarar verdi. Sonradan 2. Abdurrahman'ın heykelini diktiler ama iş işten geçti kütüphanenin sahibinin. Bağdat'taki kütüphanede ondan aşağı kalan bir kütüphane değildi. Yüz binlerce eser vardı. Çoğu ünik nüshaydı, tek nüshaydı, müellif nüshasıydı. Çünkü halife kütüphanesi orası. Asırlar boyu toplanan, hediye edilen kitaplar orada muhafaza edilmişti. Moğollar burayı ateşe verdiler. Fakat ateşe vermeden önce daha rasyonel davrandılar. Kitapların bütün ciltlerini söktüler, ayakkabı yaptılar. Çok kıymetli deri ve meşin olduğu için geri kalanlarını Dicle Nehri'ne attılar. Yakamadıklarını, yakmak da zor çünkü. Sıcakta memleket.
Neden peki kitaba zarar veriyor?
Vahşiydiler. Moğollar vahşiydiler. Çok vahşiydiler. Moğolların işi, Moğollar mesela ganimete çok bakmazlar. Vurup, kırıp, yakıp giderler.
Ama mesela kitabı özellikle zarar vermek istedikleri belli. Yani cildini alıyor, ondan istifade
kendisini
edecek.
Kendisini yok ediyor.
Kenara at yani.
Tabii
sonuçta.
Tabii ne kadar şuurludur bilemem ama şu da var tabii. Bir yer işgal ettiğiniz zaman oranın siz her şeyine düşmansınız demektir. Kültürüne de düşmansınız demektir. Kitap o oranın kültürünü inşa eden vasıtalardır. O kitaplara artık yer yoktur. Buraya siz hakimsinizdir. Aslında eski kültüre ait her şeyi silmişsinizdir. Bunun benzerini bizde de gördük. Bizde de kültür inkılabı yapıldığı zaman eskiye ait kitaplar, bunlar Osmanlıcadır. Osmanlıca kitap yasak zihniyetiyle yok edildi. Evlerin, binaların, devlet dairelerinin kapısındaki o güzelim kitabeler hepsi birer sanat eseridir. Ve çoğu üniktir, şiirdir. Yani başka benzeri yoktur. Tuğralar kazındı, atıldı, kırıldı. Bir kanun çıktı çünkü. Saçma sapan bir gerizekalı milletvekilinin verdiği kanun. Hemen atladı o zaman inkılap yobazları. Kanun yaptılar. Bütün sonra pişman oldular ama işten geçti. Osmanlıca harf inkılabı kanununda da bir madde koydular. Osmanlıca kitap neşretmek, mevkute neşretmek, tabela koymak yasaktır diye. Kraldan çok kralcı o zamanki devlet idari. Evleri basıp Osmanlıca kitap aradılar. Ya bu kitap basılmamış, yazı yayılmamış, vaktiyle yazılmış. Çok insanlar bu kitapları ahırlara, gübreliklere, sarnıçlara, helalara sakladılar. Sarkıtarak, helalar o zaman biliyorsunuz depolu, iple. Bunlar ne oldu? Çürüdü, mahvoldu, gitti. Çok kitap ateşe verildi, toplandı. Ben bunu görmedim çünkü biz o tekbaletlerine yetişmedik ama bunu görenleri gördüm. Kitaplar toplandı, meydanlarda yakıldı Osmanlıca diye. Suç Osmanlıca olmak. Neden? Kanun diyor ki Osmanlıca kitap basılamaz.
Ama bu
yayınlamaz.
Yeni basılmıyor ki yani.
Yeni
şu
basılmış,
anda
eskiden
sen
basılmış.
Sen bir yayın eline basılmak üzere verilmiş bir kitaptan bahsetmiyorsun.
Kütüphanelerdeki pek çok kitap fersude diye ayrıldı. Çoğu tek nüshaydı o zaman. Daha önce de anlattık burada. Devlet arşivleri Bulgaristan'a satılırken ki iyi ki satılmış, keşke hepsi satılsaydı. Diğerleri çünkü Seka'ya gitti. Bu kitaplardan da çok Seka'ya giden kiloyla hurda kağıt olarak satılan ocaklar tutuşturulan kitaplar oldu. Buna bugün insan ne kadar ağlasa azdır. Az. Çok alimler var mesela anlatılıyor diyor ki filancanın diyor kitabı vardır diyor şu kitabı o kitap yok. Halbuki Osmanlı alimi onun kitabının bizde olması lazım muhtemelen bu furyada o kitap yok olmuş.
Peki kurtulanlar nasıl kurtulmuş?
Kurtulanlar işte ya resmi bir kütüphanede kalmıştır onlara dokunulmamıştır veya çok etkili yetkili birisinin himaye eli altında kalmış ama basit halkın elinde bulunanlar himayesiz insanların elinde bulunanlar veya rejim tarafından sevilmeyen bir müderris veya işte bir muhalifin elinde bulunan kitaplar maalesef yedi gadire uğramıştır. Zulüm eline uğramıştır.
İnsan üzülüyor tabii çünkü kitap hakikaten büyük bir zenginlik. İnsanlar bir kitaba biraz önce de söylediğiniz bir kitaba ulaşmak için kilometrelerce yolu vasıtasız gitmeyi göze alırken biz elimizdekinin kıymetini bilemiyoruz.
Evet maalesef. Yani bu vaktiyle bir kitabı okuyabilmek için insanlar o kitabı ödünç alıyor. Ben bunu böyle insanlar tanıdım. Yaşlı insanlardı. Birinde bir kitap görürdüm dedi. O kitaba şimdiki fotokopi yok, mikrofilm yok. O kitabı otururdum gece gündüz istinsah ederdim. Kopyasını alırım. O kitaptan bende de bir tane olsun diye. Adam hemen istiyor kitabını. Kaldığını istemiyor. Veya adama lazım. Veya böyle bazıları da nekre olurlar. Huysuz olurlar. Evet. Vermek istemez.
Biraz kitap severler öyle olur galiba.
Belki
daha
işte biraz evvel anlattığım bir haklılık payı da var. Alırdım gece gündüz hiç uyumadan o kitabı böyle insanlar tanıdım. Ben böyle kitaplar gördüm ben. Mürekkeplik. Ve o zaman şimdiki gibi mürekkep, kalem, defter bile çok bulunmuyor.
Kağıt yok. Kağıt evet. Yok. Doğru. Kendi kağıdını bile kendi yapan.
Yapanlar. Mesela ben görürdüm öyle. Çeşit çeşit kağıtlar bir araya getirilmiş. İçinde paket kağıdı var. Normal mektup kağıdı var. Arkası yazılı kağıt var. Dikilmiş kenarından. Acemice ciltlenmiş. Buraya bir kitap istinsah edilmiş. Ben şimdi böyle insanları gördükçe kendimden utanıyorum. İlme bu kadar meraklı, okumaya bu kadar meraklı insanları görünce.
Onların verdiği onca emekten sonra.
Evet.
Değil mi? Şimdi okumaktan bahsettiniz. Mesela kıraathane okunan ve dinlenen yer.
Evet.
Şimdilerde de uzmanlar hep diyorlar ki okuyamıyorsanız bile mutlaka dinleyin
Evet.
hiç değilse. Ya çocuklarınıza bol bol okuyun. Onlar kitabın ne kadar güzel olduğunu, ne kadar keyifli olduğunu bir kulak dolgunluğuyla benimsesinler. Sonra zaten su yolunu bulur. Mutlaka onlar da okumayı
Evet.
seveceklerdir.
Şimdi okuma zevki bir genetik bir hadisedir. Yani bazılarında bu yoktur, bazılarında vardır. Var olanlar şanslıdır. Yok olanlar ana rahminde daha başlıyor çocuk terbiyesi. Çocuklara kitap okurlar. Bu boş değildir. Çocuk duyar. Doğduğu zaman okurlar. Hatta bir adam anlatmıştı. Ben Latince okudum çocuğuma dedi. Bebekti. Beşiğinin başında. Çocuk büyüdüğü zaman Latinceyi çok kolay öğrenmiş. Başkaları emsallerinden.
Hakikaten bir kulak
Evet,
dolgunluğu
kulak
oluyor
dolgunluğu.
demeyeyim.
Şimdi
Evet.
bunu yapmak lazım. Yani çocuk yani insanın bazı şeyleri sevmeyebilir ama yapması gereken şeyi zorlanarak yapacak. Hani diyor ya yani elinizden gelmiyorsa da zorlayın kendinizi. Okuma zevki olmayanlar kendini zorlayacak bir şekilde. Ve çocuklarına örnek olacak. Onlarda da bunu aşılayacak. Çocuk evde okunduğunu görürse okumaya daha yatkın oluyor. Görmezse daha az yatkın oluyor. Yani kitap okumak demek de bu işi de hastalık haline getirmek demek değil. İnsanın eşine, dostuna, ailesine karşı da vazifeleri var. Eğlenmek de insanın hakkı ama yani hayatında kitap okumanın hiç yeri yoksa veya boş zamanlarımda kitap okurum diyorsa bir gariplik var demek.
Yanlışlık
Hele
var
bu
demek.
adamda entelektüellik iddiasında birisi ise bir problem var demek.
El yazması tek nüsha kitaplardan e-kitaplara kadar enteresan bir yolculuk aslına bakarsanız. Belki önümüzdeki günlerde.
Dinliyorlar şimdi kitaplar şeyde var çoğu okunmuş. Daha önce amalar için yapılmıştı. Şimdi herkes okumaktan hoşlanmayanlar da bunu.
Ya da vakit problemi
vakit
yaşıyor.
problemi kulağını takıyor. Şimdi hiçbir şey için mazeret
Evet.
yok.
Çok teşekkür
Ben
ederim.
teşekkür
Tekrar
ederim.
görüşmek üzere.